Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ayrı Zaman Bilim ve Yaratılış Programı'na hoş geldiniz. Akın Hocam ve Serdar Hocam'la beraberiz bugün de.
İnşallah.
Akın Hocam, sende güzel konular vardı.
Evet, inşallah güzel konulardan bahsedeceğiz bugün
İnşallah.
de. Yani Kur'an'ı anlatıyoruz. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini anlatıyoruz inşallah. Yaşadığı
İnşallah.
hayata göre anlatıyoruz dini. Mesela hocamız dün, Sayın Adnan Oktar hocamız dün bahsetmişti. İşte mesela aynı şeyi tekrarlıyoruz, ayet söylüyoruz, sürekli olarak aynı cevabı veriyor. Yani ben dindarım diyor, dinen bu böyle değildir diyor, ayete karşılık cevap da veremiyor. Fakat ayeti de kabul etmiyor bir türlü. Aynı zamanda ben çok sıkı Müslümanım, ehli sünnetim diyor. Yani bu şekilde olacak bir şey değil yani, bu ahirette bunun hesabı sorulur. Mesela ehli kitap bununla ilgili konu, özellikle bu konulardan bir tanesi. Hiçbir şekilde yani kendi kafasında olan düşüncesinin haricinde bir kısım, çok az bir güruh tabii bu, insan güruhu, kesinlikle kabul etmiyor. Ayet kesinlikle kabul etmiyor. Ama ben Kur'an'a tabiyim diyor. Yani ne dediği belli değil, ne yaptığı belli değil. Ama tabii bizim için şu önemli, hani halktan kişilerin etkilenmemesi önemli bizim için. Yani yoksa kendisi de biliyor inkar içerisinde olduğunu. Çünkü kendi inkarlarına kendileri de şahittirler buyuruyor Allah bir ayetinde. Şeytan Allah'a sınırım. Mesela biz yine ehli kitapla ilgili Allah'ın bize bildirdiği gerçeklerden anlatalım. Ayetlerden okuyalım inşallah. Mesela Ali İmran suresinde 113, 114 ve 115. ayetleri okuyorum şimdi. Şeytan Allah'a sınırım. Ehli kitaptan bahsediyor Allah. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden bir topluluk vardır ki gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Demek ki Allah, bakın, hepsinin bir olmadığını bildiriyor ayetinde. Ehli kitaptan hepsi bir değildir buyuruyor. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. Bakın çok güzel ahlak özellikleri var. İşte bunlar salih olanlardandır. Onlar hayırdan ne yaparlarsa elbette ondan yoksun bırakılmazlar. Allah muttakileri bilendir. Bakın hayırdan ne yaparlarsa elbette ondan yoksun bırakılmazlar. Yani karşılığını alırlar buyuruyor Allah ayetinde. Ehli kitaptan hepsi bir değildir buyuruyor Allah ayetinde. Bir kısmının gece vaktinde kalkıp secdeye kapandıklarını ve Allah'ın hayırdan ne yaparlarsa elbette ondan yoksun bırakılmazlar ayetiyle de Allah'ın da bunun karşılığını onlara vereceğini bildirmiş Allah. Şimdi bunun üzerine kalkıp da, bunun üzerine demeyeyim Allah affetsin, bu ayetin üzerine kalkıp da birisinin işte bence ehli kitabın hepsi birdir, işte hepsi cehennemliktir, ondan sonra onların kesinlikle doğru yolu bulma ihtimali yoktur, onlar işte Allah'a yakın olamazlar, Allah'a bağlı olamazlar, Allah'a teslim olamazlar demesi hiçbir şey ifade etmiyor. Yani bir Müslüman için de hiçbir şey ifade etmemesi lazım. O kendine ait görüşü. Allah hesabını verir ahirette. Ayete ters bir açıklama yaptığı için. Ama biz Allah'ın ayetini görüyoruz. Bakın çok net ayet ve sure numarası da veriyorum. Ali İmran suresi 113, 114, 115. Kardeşlerimiz açsınlar. O yalan anlatımları dinleyip etkilenen kardeşlerimiz varsa eğer, açıp baksınlar. Allah onların hepsi bir değildir diyor. Dolayısıyla onların hepsi bir diyen kişiyi dinleyecek bir durumumuz kalmıyor artık. Yalan söylüyor çünkü net bir şekilde. Yine Ali İmran suresi 199. ayette şeytan Allah'a sınırım. Şüphesiz kitap ehlinden Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a derin saygı gösterenler olarak inananlar vardır. Kitap ehlinden Kur'an'a inananlar vardır buyuruyor Allah ayetinde. Onlar Allah'ın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri satın almazlar. İşte bunların Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah hesabı çok çabuk görendir buyuruyor Allah ayetinde. Hocamız da bahsetmişti. Bazı Musevilerin ve Hristiyanların Kur'an'ı kabul ettiği, hatta şu dönemde de o insan grubu, ehli kitap grubu yaşıyor. Biz Kur'an'ı kabul ediyoruz diyorlar. Hak kitap olduğu belli. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir diyorlar. Yani çok aşikar, hani reddedilecek gibi değil zaten diyorlar. Ama bize işte kendi kitabımızı, Tevrat'ı koruma görevi verildiğine inanıyoruz. Biz o yüzden onu koruyoruz ama kabul de ediyoruz diyorlar. Yani bu güruh o dönemde yaşamış demek ki, şu anda da yaşıyor. Yine Kasas suresinde 52 ve 53. ayette şeytan Allah'a sınırım. Bu Kur'an'dan önce kitap verdiklerimiz buna inanmaktadırlar. Onlara okunduğu zaman biz ona inandık. Gerçekten o Rabbimize olan bir haktır. Şüphesiz bundan önce de Müslümanlar idik derler. Yani önceden de çünkü Hristiyan veyahut da Musevi diye bir şey normalde yok. Hepsi aslında Müslüman olarak bütün peygamberler geliyor. Yani Hazreti Musa da Müslümandı. Hazreti İsa da Müslümandı. Hazreti İbrahim de Müslümandı. Bütün peygamberler Müslümandı. Allah sizi Müslüman olarak isimlendirdik buyuruyor ayetinde. Sonradan tabi isim değişikliğiyle o şekilde oldu. Tarif edilmiş haliyle oldu. Yine Nisa suresi 162. ayette ancak onlardan yani Yahudilerden ilimde derinleşenler ile müminler sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Zekatı verirler. Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İşte bunlar, biz bunlara büyük bir ecir vereceğiz. Allah yine küçük bir güruhun bilgisini veriyor bize. Yahudilerin de Hristiyanların da kesinlikle biz biri olmadığını anlıyoruz hepsinin. Şirk koşanlar yok mu aralarında? Tabii ki var. Şirk koşan Hristiyanlar da var, Yahudiler de var ama Müslümanlar da var aynı zamanda. Yani iman öyle bir hani Müslüman olduk tamam bitti gibi bir şey olmuyor. Mesela şirk iman edenlerden de çoğu diyor Allah ayetinde. Şirk koşmadan iman etmezler diyor, buyuruyor. Yani bir kısmının da hatta çoğunun da şirk koşarak iman ettiğini Allah bildiriyor. Dolayısıyla biz şirk koşmadan iman etmeye niyet etmemiz lazım. İnşallah şirk koşmada sadece öyle işte bir taşı veyahut da tahtayı alıp onu işte bir heykel haline getirip ben işte aşağı sana tapıyorum demekle olmuyor. Şirk koşmak Allah haricinde bir gücün varlığına inanmaktır. Bazı olayların Allah'ın kontrolü ve iradesi dışında olduğuna inanıyorsa eğer bir insan bilinç altında gizli şirktir bu. Yani mesela derse işte Müslümanların başına bu olay hep şu ülke yüzünden falancalar yüzünden işte sanki böyle haşa Allah'tan bağımsız oluyormuş gibi Allah'ın kaderinde değilmiş gibi haşa bir mantıkla harekete geçtiği zaman bu da şirk olmuş olur. Çünkü baktığımız zaman peygamberimiz bildirmiş zaten hadislerinde sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zamanda olacak bütün olayları bildirmiş. Allah ayetlerinde başınıza gelen musibetler sizin önceden takdim ettiklerinizden dolayıdır. Ellerinizin takdim ettikleri dolayısıyladır buyuruyor. Yani sizin yüzünüzdendir buyuruyor Allah. Başınıza bir musibet geliyorsa. Başka bir ayetinde eğer birleşmezseniz, birbirinize dost ve veli olmazsanız inkar edenlerin yaptığı gibi yeryüzünde bozgunculuk ve fesat çıkar buyuruyor Allah ayetinde. Yani dolayısıyla bizim Müslümanların ellerinin önceden takdim ettiği şey ne? Birleşmemek. Allah'ta başınıza gelen musibetler ellerinizin önceden takdim ettikleri yani birleşmediğiniz içindir buyuruyor ayetlerinde. Yani birkaç ayeti birlikte inceleyip baktığımız zaman sonuç olarak bu net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Müslümanlar olarak hani işte ya bu Müslümanların başındaki zulüm nasıl düzelir? İşte ne yapsak? İşte falanca ürünü kullanmasak herhalde olur mu acaba? İşte falanca markayı almayalım. Müslümanlar üzerindeki zulüm bitsin. İşte falanca ülkenin bayrağını yakıp kahrolsun diye bağıralım. Herhalde düzelir Müslümanların üzerindeki baskı. İşte gidelim. Bunu tabii Müslümanlar yapmıyordur da hani öyle bir mantık varsa diye söylüyorum. Hani üzerimize bomba bağlayıp gidelim işte falanca ülkenin vatandaşları arasında kendimizi patlatalım. O zaman herhalde düzelir Müslümanların hali. Yok, düzelmez o şekilde yani, onu söyleyelim. Ya düzelmediğini de görüyoruz zaten her gün. Tabii. Yani bu yöntemler zaten komünist yöntemleri. Bize nereden bulaştığı da belli değil yani Müslümanlara. Yani Müslüman kişi metafiziğe inanan kişidir. Yani maddeci değildir ki. Müslümanlara maddeci kafayı enjekte ettiler. Yani böyle saçma sapan mücadele yöntemleri, yani komünist mücadele yöntemlerinden alınmış, taklit edilmiş yöntemler. Biz Müslüman kişi materyalist kafayla düşünmez ki hiçbir zaman. Metafizik düşünür. Metafizik düşündüğü zaman ne yapar? Ayetlere bakar. Ayetlerde de Allah birleşmezseniz, inkar edenler gibi birbirinize dost ve veli olmazsanız yeryüzünde bozgunculuk ve fesat olur buyuruyor. Birleşince ne oluyor? Birden duruyor. Mesela dua edin, duanıza icabet edeyim buyuruyor Allah ayetinde. Dolayısıyla hocamız söylemişti onu. Herkes evinde şu anda bütün Müslümanlar kalksa inşallah Türk-İslam Birliği olur dese bir hafta içerisinde bu Türk-İslam Birliği olur demişti.
Maşallah.
Çünkü Allah duaya icabet ediyor. Mesela istememiz gerekiyor. Sen istemiyorsun, Allah onu vermiyor o yüzden. Gerçi istese de istemese de sonuçta Türk-İslam Birliği olacak. Kaderde çünkü peygamberimiz bildirmiş. kırmızı bayraklar çıkar, yeşil bayraklarla birleşir buyuruyor Peygamberimiz. Maşallah. Peygamberimiz bu birliğin ismini koymuş 1400 sene önce. Yani bu birliğin ismini de biz koymadık ayrıca. Hocamızı hadislerden yola çıkarak bu birliğin ismini koydu. Yani Peygamberimizin koyduğu isimdir Türk-İslam Birliği. Yani kırmızı bayraklar çıkar, yeşil bayraklarla birleşir. Ne oluyor bu? Türk-İslam Birliği oluyor. Yani hadisten bu isim net bir şekilde çıkıyor zaten. Neden Türk-İslam Birliği diyorsunuz? O soruyu Peygamberimize sormuş oluyorsunuz. Yani biz onu söylemiş olalım. Hani Peygamberimize neden Türk-İslam Birliği ismini koydun diye çirkin bir cesaretle soru sormuş oluyorsunuz. Onu soranlara bilgisini vermiş olalım.
İnşallah.
Oraya bir parantez açalım. Şimdi bu tepki hep geliyor bazı belli zümre ve kişilerden. Neden Türk-İslam Birliği diye. İzleyicilerimiz şunu çok iyi biliyorlar zaten artık. Bu birliğin adı, yani Peygamber Efendimiz'in müjdelediği bu birliğin adı başka bir şey olsaydı, bak emin ol ona da karşı çıkarlardı. Mesela Türk Birliği olsaydı tek başına, niye Türk Birliği? İslam Birliği olsaydı tek başına, neden İslam Birliği? İnsanlık Birliği olsaydı, neden insanlık birliği? Hayvanlar niye yok? Ne bileyim, Yeşillik Birliği, Barış Birliği, her ne olursa olsun adı olsaydı, mutlak surette o ada sadece ve sadece Cenab-ı Allah'ı inkar etme, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine karşı gelmek kastıyla yine o isme saldırırlar ve kabul etmezlerdi. Yani mesele ismin ne olduğunda değil. Bunu çok iyi görmek lazım. Burada yine böyle bir garip bir hocamız onu söylüyor. Mühendislik çalışması var, ince bir çalışma var. Göya böyle bir yapıyı kabul ediyor da, yani bütün yeryüzüne dünya, adalet, sevgi, barış, huzur, güven hakim olsun. Ama tek sorunum benim, şu birliğin adını değiştirelim gibi bir hava veriyorlar. Neden öyle? Böyle olması daha iyi olmaz mıydı? Gibi göya sözde samimi bir çıkış yapıyorlar gibi bir hava veriyorlar. Alakası yok.
Tabii.
Samimi olan kişi, ismi her ne olursa olsun, bir kere zaten isme takılmaz. İsmin ne önemi var ya? Yani önemli olanın sonucudur. Yeryüzüne getirdiği güzelliktir, berekettir, nurdur, neticedir. Önemli olan budur. İsimle senin ne işin var? Neden Avrupa Birliği'ne itiraz etmiyorsun? Avrupa Birliği işte adam koymuş. NATO demiş işte. Niye NATO'ya itiraz etmiyorsun? Akdeniz Birliği demiş. Niye ona itiraz etmiyorsun? Var birlikler kur. Bir sürü dernek ismi var. Niye itiraz etmiyorsun? Çünkü hepsi faydalı işler yapıyor. Bir yönüyle değil mi? İşte ekonomik yönden, sosyal yönden, yardım yönden. Sen neticeye bakıyorsun. O yüzden ismi önemsemiyorsun. Peki burada niye aynı şeyi yapmıyorsun? Çünkü samimi değilsin. Çünkü sen Cenab-ı Allah'ın vaadinin gerçekleşmesi, hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz o nurlu ağzından çıkan o vaatlerin, o müjdelerin gerçekleşmesinden rahatsız oluyorsun ve hatta istemiyorsun. Niye? Çünkü kendi pis, çirkin sistemin bozulacak senin kafana göre. Halbuki Mehdi Aleyhisselam da sana nur, bereket, ferahlık getirir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor, ahmak diyor. Ya tam ahmak yani. Yani birazcık, şu kadarcık aklı olmuş olsa, Cenab-ı Allah barışı sever. Hocamız söylemişti. Barış, Mehdi Aleyhisselam'ın şahsında tecelli eder demişti ahir zamanda. Gördün mü, bak sen o barıştan, güvenden, huzurdan sen de istifade edeceksin. Mehdi Aleyhisselam'ın adaleti yeryüzündeki herkesi kapsıyor. Sen dahil. Bak ferahlayacaksın ama sen onun peşinde değilsin. Sen kendi o böyle minik dünyevi menfaatlerinin, böyle çıkarlarının, pis çıkarlarının peşinde olduğun için, onlara sarıldığın için onları kaybetmenin korkusundasın. Niye kaybedeceksin? Çünkü Mehdi Aleyhisselam'ın nuru, değil mi? O bir güneştir diyor yeryüzüne doğduğunda. Herkes onun sevgisiyle ısınacak. O zaman hiç kimse seni dinlemez.
Evet.
O sevginin lezzetini alan kişi hemen yüzünü Mehdi Aleyhisselam'a döndürür, sana döndürmez. Yüzünü güneşe döndürür, yüzünü Kur'an'a döndürür, yüzünü Cenab-ı Allah'a çevirir. Değil mi? Ona yönelir, ona döner. Sana bakmaz, sen onun derdinesin. Yani bir takım böyle menfaatler, işte karizma, popülerlik, efendim bunlardan yoksun kalacaksın. Onun telaşındasın, onun telaşında olma. Bunlar Cenab-ı Allah'a, Kur'an'a değişilecek şeyler değil. Bunlar çirkin şeyler. Zaten Cenab-ı Allah söylüyor, şeytan Allah'a sınırın buyuruyor. Dünya hayatı tutkulu, çekici, süslü bir oyun ve oyalanma olarak kılınmıştır, yaratılmıştır diyor. E ne güzel, bak Mehdi Aleyhisselam gelince senin gözün açılacak. Aklın açılacak. Şu an farkında değilsin ne yaptığını. Hemen fark edeceksin. Tövbe etmene bir fırsat olur ölmeden önce. Ne kadar güzel. Sen bununla sevin. Maşallah. Mehdi Aleyhisselam'la da müjdelen. Ki ferah ve felahlık bulasın inşallah. Tabii.
Bir de burada şunu da anlamış oluyoruz aslında. İtaat. Mesela samimiyetin, değil mi? Samimiyeti bir yönüyle de itaat ediyorsa onun samimi olduğunu anlıyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah mesela ayette bir tane okuyayım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız. Gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir diyor Cenab-ı Allah. Enfal suresi 46. ayette. Şu anki durum o değil mi zaten? Mesela devamlı çekişip yani insanlar birbirine düşmüş durumda Müslümanlar. Allah ve Resulüne itaat etmiyor. Peygamber Efendimiz Mehdi ile müjdelenin diyor. Bir takım insanlar, bir takım zihniyet onun tam tersini yapmaya çalışıyor. O zaman da ayet tecelli etmiş oluyor inşallah, değil mi? Yani çözülüp yılgınlaşırsınız. Bakın gücünüz gider diyor Cenab-ı Allah.
İnşallah.
Müslüman alemi, değil mi? Nasıl bir zulüm görüyor şu anda kardeşlerimiz? Zulüm görüyor. Bunun sebebi işte Allah ayette bildiriyor. Bakın sabredin diyor. Nasıl sabredeceğiz? Mehdi Aleyhisselam müjdeleyerek, değil mi? İnşallah gayret ederek, Peygamber Efendimizin emirlerine uyarak, Cenab-ı Allah'ın ayetlerine tam uyarak, itaat ederek, iman ederek, inşallah aşkla şevkle istememiz gerekiyor. İşte samimiyeti buradan da anlamış oluyoruz. İtaatten inşallah.
Tabii.
Mehdi Aleyhisselam için hocamız çok güzel anlatmıştı. Bu kancı irinci bir ekip var. Böyle dünyada kan aksın, işte irin aksın, pislik olsun, zulümat devam etsin. Bacılarımıza, tertemiz bayanlara tecavüz edilsin. Küçük çocuklara tecavüz edilsin. Haksız yere insanlar öldürülsün, katledilsin, şehit edilsin. Bu dünyanın halinden çok memnun olan bir ekip var. Bu da çok garip. Mesela ahir zamanın böyle vahim, garabetli durumudur. Gerçi de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu da anlatıyor. Bunu da bildiriyor, Allah razı olsun. Şaşırmıyoruz tabii ama buna karşı Kur'an'la, hadislerle ve bilimle, ilimle çalışma yapıyor hocamız. Biz de hocamıza yardımcı oluyoruz. Hocamız ahir zamanda şu anki bu gözümüzün önünde olan olayların olacağını hadis-i şeriflere bakarak çok güzel anlattı. Bunlara şaşırmıyoruz. Ama bunlarla ilgili mutlak surette çalışma yapılmalı. Nasıl çalışma yapılmalı? Fikri çalışma yapılmalı. Kim kan irin istiyorsa bil ki o Türkistan Birliği'ni istemiyordur. Kimin ağzından böyle kalbinden efendim içinden gelerek böyle öfkeli konuşmalar oluyorsa, işte kan akıyor daha çok aksın, İşte zulüm var, daha çok zulüm olsun diyorsa, bil ki o kişi Kur'an'a göre, hadis-i şeriflere göre konuşmuyordur. Çünkü az önce söyledik, hocamız söylemişti, Allah barış sever demişti. Barış, Mehdi Aleyhisselam şahsında da en çok ahir zamanda onda tecelli edecekti demişti. Bunu çok güzel izah etmişti hocamız bir röportajında, bende deşifresi var. Onu okumak istiyorum. Bu kancılara, irincilere, kalplerine şifa olsun. İnananlara da tabii ferahlık versin diye. Hocamız şöyle buyuruyor. Bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy ile söylüyor. Bunlar ne diyor bu kancılar? Biz Allah'tan daha iyi biliyoruz. Haşa. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den iyi biliyoruz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan da iyi biliyoruz diyorlar haşa. Gördün mü? Yani bu kancı irinci takım zaten diyor ben kafama göre konuşuyorum diyor. Kendi aklını beğeniyor. Ama Üstad Bediüzzaman Hazretleri azameti kibriya diyor. kalp gözünü perdeler diyor, kapatır. Bak aklını beğenmiş, Cenab-ı Allah da kalbini perdelemiş. Gerçekleri göremiyor. Kendi aklını haşa Allah'tan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ve Mehdi Aleyhisselam'dan daha büyük görüyor. Yani süper hadsiz, açıklamalarından da belli. Mehdi Aleyhisselam ahir zaman Hazreti İsa ile ilgili açıklamalarından da bunu açıkça anlıyoruz. Demek ki kendi aklını beğeniyormuş. Kendini Allah'a teslim etmemiş. Bu çok açık. Bak yani biraz böyle uzaktan bakıp analiz yapıldığında o vakanın hali hemen anlaşılır. Sonra devam ediyor hocamız. Konstantiniye fetholunur diyor. Orada da yine tekbirlerle Allah anılarak inşallah. Hani kan akıtacaktı Mehdi Aleyhisselam? Haşa. Bak Peygamber Efendimiz diyor ki Konstantiniyye fetholur tekbirlerle, tesbihlerle. Nerede burada kan? Bak sen Peygamber Efendimiz'in söylediğinin tam aksini söylüyorsun. O nasıl oluyor? Yani bize kaynak göster. Mehdi Aleyhisselam kan akıtacağına dair. Gösteremezsin ki, yok. Kaynak göster diyoruz, kafama göre diyor. Senin aklınla olmaz. Peygamber Efendimiz'in buyurduklarıyla olur. Cenab-ı Allah vahiyle olur, ilhamıyla olur. Çok fazla hadis var. İstanbul'un kan akıtılmadan Allah anılarak alınacağına dair Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri meşhur. Şimdi bak, Yobaz takımı bunu iyice bir anlayacak. İşte hem hocamızın yaptığı, bizim de ona yardım ederek yapmaya gayret ettiğimiz şey bu. Kafalarına bunu güzelce böyle sevgiyle, ilimle, şefkatle yazıyoruz. Yazacağız, nakşedeceğiz ki hem belki düzelirler bu Yobaz takımı, Kancı İrinci takım. Veya ya bunlar 10 yıl sonra hakikaten yalan söylemişler desin diye etrafındaki ekip, kafalarına nakşediyoruz. Yani olay iyi anlaşılsın diye. Onun için bu Yobaz takımı, hocamız da zaten söylüyor, bunu çok iyi anlayacak diyor. Yani bu kan işinden, irin işinden bir vazgeçecekler. Bu konuda onları zannediyorum ikna edeceğiz inşallah. Hevelallah hocamızın vesilesiyle. Bakın şimdi yeniden tekrar ediyorum. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanlığı sever. O insanlığın dostudur. O öldürmeye karşıdır. Öldürme yok. O ayrımcılığa karşıdır. Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni, Vahabi, ayrımcılık yok. Ayrımcılığa karşıdır. O yoksulluğa karşı çıkacak. Herkes zengin oluyor. Fakir yok. Çünkü silahlanmaya ayrılan parayı fakirlere dağıtıyor. Silah yapımı yok. Mesela koskoca obüs topları, tanklar, çelik yığını. Dünyanın 100 yıllık çelik ihtiyacını karşılayacak durumda şu an. Silahlardaki demir, silahları yapımında kullanılan demir. Aslında dünyanın 100 yıllık demir ihtiyacını karşılayacak imkana, kapasiteye sahip. Ama nereye harcanıyor bu? Silah yapımına harcanıyor. Zaten ona harcanan para hakikaten sadece fakirlere harcanmış olsa, bırak fakirliği, ya orta halliler ve hatta zenginler olağanüstü zengin hale gelir. Herkes çok zengin hale gelir. Ama işte ahir zamanın özelliği bu. Mehdi Aleyhisselam gelmeden olmuyor böyle. Takdir ilahi böyle. Bir kere demir zibil gibi olacak. Zaten Zülkarneyn kıssasında ondan dikkat çekilmiştir. Demirin sel gibi akıtılacağı Kur'an'da geçer. Sel gibi akıtılacağı, sel gibi demir akıtılacak. Bütün o tanklar, toplar hepsi eritilecek. Dolayısıyla silah kalmıyor. Silah kalmayınca kan nasıl aksın? İşte hani kan akacaktı, o vatandaşa soralım. Kan akacak diyenlere soralım. Hazreti İsa Aleyhisselam için ne diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bütün silahları yok edecek diyor. Silah niye yok edilir? Kan akmaması için, değil mi? Kancılar ne diyor? Biz kan istiyoruz diyorlar. Vampirler, kancı vampirler. Kan irin yok. Hiç boşuna heves etmeyin kardeşim. Ahir zamandayız. Mehdi Aleyhisselam gelmiştir. Kan irin falan, onları unutun. İşte yok o Armagedon olacak, savaş olacak. Efendim dünyayı, efendim kan at boyuna kadar gelecek, dünyayı saran kan falan, bunlar yani böyle kudurmuş psikopat tiplerin, müşriklerin, münafıkların, Allah'ı inkar edenlerin söyleyeceği sözlerdir. Ahir zamanda böyle bir şey yok. Hocamızdan Allah razı olsun bunu bütün dünyaya duyurdu. Herkes anladı şu an. Yani Armagedon diyorsun, yok canım o öyle bir şey yok diyorlar. O oldu bitti diyorlar. Ama bak Eskiden sor hocamızdan önce. Armagedon çok ünlü bir şeydir. Savaş ismidir. Herkes onu bekliyor. Olacağına da bayağı kanaati var 3. Dünya Savaşı diye. Oturmuş o telkinle, bunların yaptığı o pis telkinle insanların bilinçaltında oturmuş. Devam ediyor hocamızın sözü. Kan irini nerede bulacaklar? Cehennemde bulacaklar diyor hocamız.
Maşallah.
Tabii. Var onlara. Cehennemde irin var. İşte tam maşallah. Onun içinde yüzecekler eğer meraklılarsa söylüyor hocamız. Madem öyle irin meraklısı, kan meraklısı değil mi? Allah diyor ayette, Kur'an'da var. Böyle irin denizinde, irin gölünde yüzecekler. O arzuları orada tam tatmin olmuş oluyor. Allah'ın dediğini haşa beğenmiyorlarsa eğer, tövbe edip vazgeçmezlerse inşallah.
İnşallah.
Maşallah.
Hazreti Mehdi'nin şu anda yeryüzünde olduğu Allah'ın izniyle çok açık Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden net bir şekilde anlıyoruz. Hatta şöyle de bir örnek verebiliriz. Yani Hazreti Mehdi yeryüzünde değil diyenlere, mesela onu geçen gün kendi aramızda konuşmuştuk. Mesela işte buradaki, biz buraya mesela yayına geliyoruz. Mesela işte Serdar Hocam, Emre Hocam ben. Şimdi Serdar Hocam'ın mesela bilgisayarı burada. İşte telefonları burada. Kendisini görmüyoruz ama telefonları burada. Arabası işte kapıda. Onun haricinde işte ceketi mesela koltuğa asılmış. Ceketini görüyoruz.
Maşallah.
Onun haricinde işte sesini duyuyoruz. İçeriden sesi geliyor. Ama birileri kalkıp diyor ki
yok.
Serdar hocamız yok diyor şu anda. Burada değil diyor. Arabası kapıda. Yok yine burada değil diyor kendisi. Bilgisayarı yok diyor. Yani bilgisayarı olsa da burada değil diyor. Telefonları da burada. Yani normal hani bir yere çıkmış olsa diyeceğiz. Hani telefonlarını alır en azından. Yok telefonları burada olsa da yine de burada değil diyor. Şimdi Hazreti Mehdi'nin geldiğini inkar edenlerin durumu bundan kat kat daha kötü. Çünkü burada biz birkaç alamet saydık. Hazreti Mehdi'nin yeryüzünde olduğunu gösteren 200 alamet gerçekleşmiş durumda. Yani 200 alamet Hazreti Mehdi şu anda yeryüzünde diyor.
Maşallah.
Ve de hocamız bunu sürekli anlatıyor. Ayrıyeten büyük İslam alimleri var. Hazreti Mehdi'nin yeryüzünde olduğunu söyleyen, şu anda faaliyette olduğunu söyleyen. Şimdi onlarla ilgili bir videomuz var. Eğer hazırsa onu gösterelim, sonra devam edelim inşallah.
İnşallah.
Bediüzzaman Hazretlerinin has talebeleri ve diğer kıymetli hocalarımız Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahir zamanda geleceğini söylüyorlar.
Vakti sahibi gelecek.
Sahibi gelecek.
Sizden gelecek. Sizden gelecek.
İnşallah. İnşallah ulaşırız, görürüz inşallah.
İstanbul fetholunacaktır. İkinci defa fetholunacaktır. Yakup Aleyhisselam'ın neslinden oldular gelecektir diyor. İstanbul'u tekbirle fethedecekler.
Muhammed Reis Hazretleri mübarek biraz böyle tebessüm ederek biraz da ama buruk bir halde herhalde dedi biz yetişemeyeceğiz. Ama Allah izin verirse sen Mehdi Aleyhisselam'ı göreceksin dedi.
Tarih kaçtı hocam? Bu
1980 Ağustos ayı gibiydi. Ağustos ayı gibiydi. Muhammed Reis Hazretleri ile beraber konuşmamız oydu.
Peki hocam 1980'de çıktığını söylemiş miydi?
Evet. Çıktığını? Evet. Vazifesine başlamıştı.
Hazreti Mehdi hakkında varit olan hadisler mütevatir derecededir. Aşağı yukarı 20 küsür sahabi bunu anlatmaktadır. Ayrıca biz arz ettiğim kitapları, Hakim'in Müstedrek'ini, Beyhaki'nin Sünen-i Kübra'sını karıştırdığımız zaman Muhammed'i ile Mehdi'si ile ahir zamanda zuhur edecek zatla yüz yüze geliveririz.
Mehdi gelmiştir. Talebesi oluruz inşallah. Allah bize talebesi yapsın inşallah.
Hepimiz inşallah.
Biz ölmeden evvel onu görmek Cenab-ı Hak'tan tezarrü ediyoruz.
Bu nesil çoğalacak, çoğalacak, çoğalacak. Allah da onlara başına işte bir Mehdi getirecek.
İslam dünyaya hakim olacağına göre hocam Müslümanların bir lideri, bir lider olacak mı hocam başına?
Muhakkak.
O zaman Mehdi hem İslam birliğini kuracak hem de İslam'ı dünyaya hakim edecek Hazreti İsa ile birlikte.
Hani şimdi gelecek olan Mehdi de, Mehdi daha gelecek yani.
İnşallah.
Gelecek. Ahir zamanda en büyük fesat zamanında elbette en büyük bir müçtehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek.
Bunlar Peygamberimizin hadis-i şeriflerinden çıkıyor. Ki hadis-i şeriflerde de Aleyhisselatü Vesselam gerek Mehdi'nin geleceğini, gerek sadece Tisan'ın geleceğini müjde veriyor.
Babamızın ayrı zamanla ilgili, Mehdiyet'le ilgili, evet. İttihat İslam'la ilgili çok güzel müjdeler olduğunu biliyoruz.
Evet.
Şimdi bununla ilgili şimdi
şu anda dediğim gibi demek ki 80'li senelerin sonlarına doğru veyahut işte 85-90 arası efendim Mehdi Aleyhisselam'ın şu anda vazifesini efendim vazifesini devam ettiğini ve maalesef Resulullah burada olduğu için dedi efendim işte şeyi efendim cihadın da İstanbul'dan başlayacağını bize öyle kendisi bildirmişti. Maşallah. İstanbul'a geleceğini ve
Mehdi'nin geleceğini hiç şüphe getirmeyin. Hatta Mehdi'nin biz abimiz, kardeşimiz 85 yılında yanında hürmen değilken Mehdi'nin yaşadığını söylüyorum. 1985'te Mehdi dünyada yaşıyor ve o zamanlar Afgan cihadı var.
Ahir zamanda Mehdi denilen, yani kendisi hidayete ermiş ve başkalarının da hidayete ermesine vesile olacak bir zatın da, mübarek bir zatın da geleceği yine kitaplarımızda var ve yer almış.
Muhammed, Mehdi gelecek, müjdeler olsun. Bir Mehdi'nin gelişiyle müjdelenin ki gelecek böyle bir Mehdi.
Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesinin yaklaştığını ve Allah'ın izniyle ben de şahsen göreceğime inanıyorum.
Maşallah.
Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun yakın olduğuna inanıyoruz. Bir kere ehli sünnetin hepsi Mehdi Aleyhisselam'a inanırlar ve onun zuhurunu beklerler. Hazreti İsa'nın da öyle. Şii Müslümanlar da Mehdi Aleyhisselam'a çok kuvvetle inanırlar.
Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru da yine bu asırda zuhur edecek bir kutupta Nur-u Muhammedi'nin zuhuru ve tecellisiyle efendim ve ruhaniyetinin tasarrufuyla bu asırdaki yapacağı büyük asarlar, büyük hadiselerle zuhuru ortaya çıkacak.
Yani ahir zamanda Mehdi'nin geleceği tevatür beyinnesiyle sabit hadis-i şeriflerle ve cumhur-u ulemanın kitaplarında çok açık ve kesin bir şekilde yazmalarıyla bellidir. Bir kere Mehdi falan gelmeyecektir diyenler yanılıyorlar. Bunların görüşleri, bunların düşünceleri şaz düşüncelerdir.
Peygamber Efendimiz'in müjdesi var Hazreti Mehdi ile. Bize evet. Müjdelemiş ahir zamanda. Allah'a çok şükür bizler de şu an Hicri 1400 senesi.
Doğru.
Ahir zaman alametleri peşi sıra. Hepsi çıkmış, çoğu
doğru,
çıkmış.
Doğru, doğru. Neredeyse küçük alametler dediğiniz gibi evet. Zuhur etmiş durumda yani, tamamı, evet.
Yani böyle güzel, mübarek bir dönemde inşallah Hazreti Mehdi'yi hep birlikte zuhur etmesini bekliyoruz inşallah.
Evet, hocalarımız da yani Kur'an'a ve Peygamberimizin sünnetine tabi olan hocalarımız da daha doğrusu Hazreti Mehdi'nin şu anda yeryüzünde olduğunu biliyoruz diyorlar. Umut ediyoruz diyorlar. Bütün alametler onu gösteriyor diyorlar. Dolayısıyla hani aklın yolu bir. Yani 200 tane alamet gördükten sonra hayır. İşte bu 200 alamet Hazreti Mehdi'nin yeryüzünde olduğunu gösteriyor olabilir. Hazreti İsa'nın geldiğini gösteriyor olabilir. Ama biz yine de kabul etmeyeceğiz. Biz Hazreti Mehdi'nin gelişini inkar etmeye devam edeceğiz demek. Çok akıllıca bir tavır değil. Yani biz her gün burada anlatıyoruz. 200'e yakın alamet. Bir de bu alametler hani İşte yoruma açık alametler değil. Yani tarih, yer, kişi. Peygamberimiz hatta bu kargaya benzer diyor mesela Mısır'da. Ki bir kişinin karga, onunla da ilgili bir videomuz var. Onu da hazırlayabilirsek ya onu da gösterelim. Kargaya benzeyecek birisinin çıkacağını ve halka zulmedeceğini, işte yapı olarak güçlü olacağını, askeri olarak da güçlü olacağını, ondan sonra onun yapacağı zulümleri anlatıyor peygamberimiz. Ve gerçekten de baktığımız zaman aynen çıktığını görüyoruz bu alametin. Video hazırsa hazırlanıyor zannederim. Evet.
Mısır'da son dönemde gerçekleşen olaylar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametidir. Son günlerde tüm dünyanın gözü Mısır'ın üzerinde. Çünkü Mısır halkı tarihinin en karışık dönemlerinden birini yaşıyor. Çatışmalar tüm hızıyla devam ederken 2 milyon protestocu meydanlara çıktı. Mısır'da yaşanan bu olayların ve 1981'den beri Mısır'ın yönetiminde bulunan Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in fiziksel özelliklerinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde tüm detaylarıyla tarif edilmiş olması ise son derece hayret vericidir. Hazreti Mehdi aleyhisselam zamanında Mısır'da zuhur eden alaca karga. Abbasi Horasan'a ulaştığı zaman şarkta boynuz şeklinde bir yıldız çıkar. O yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Sonra fitneler alaca karga Mısır'da zuhur edinceye kadar devam eder. Şimdi izlediğiniz resimlerde de çok açık bir biçimde görüldüğü gibi saç yapısı, gözlerinin şekli, bakışları, yüzündeki ifade, burnundaki ve ağız yapısındaki detaylar ile Hüsnü Mübarek'in yüzü belirgin biçimde kargaya benzemektedir. Ayrıca hadiste verilen diğer detaylar da bu tarifi desteklemektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şahsın fitnelerin yaşandığı ve iki uçlu kuyruklu yıldızın çıktığı dönemde yaşayacağını bildirmektedir. Bahsedilen Lulin kuyruklu yıldızı 2009 yılı Şubat ayında dünyaya en yakın noktadan geçmiştir. Bu yönüyle hadisin içerisinde bulunduğumuz bu döneme baktığı açıkça anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mısır'da zuhur eden alaca karga benzetmesi Hüsnü Mübarek'e tam olarak uymaktadır. Çökük burunlu. Mısır'da Kureyş'ten bir adam çıkar. Çökük burunludur. Mağlup olur ve mülkünü zail eder ve Rum'a kaçar. Resimde de görüldüğü gibi Hüsnü Mübarek'in burnunda aynı hadiste tarif edildiği şekilde açıkça fark edilen bir çökme vardır. Kendisine karşı geleni yok eden bir Arabi, karşı geleni yok eden uzun boylu, çok kuvvetli, geniş omuzlu bir Arabi başa geçecek. Bu hadiste bildirilen detayların her biri de yine aynı şekilde tam olarak Hüsnü Mübarek'e uymaktadır. Örneğin Hüsnü Mübarek uzun boylu olmayı Cumhurbaşkanlığı şartlarına ekletmiştir. Kendisi de tıpkı hadiste belirtildiği gibi uzun boyludur. Hadiste belirtilen bir başka özellik ise bu kişinin kendisine karşı geleni yok etmesidir. Nitekim Mübarek devlet başkanı olduğu seneler boyunca halka ve özellikle de Müslümanlara yaptığı zulümlerden ve diktatör yönetiminden dolayı son firavun olarak anılmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca bu kişinin bedenen kuvvetli ve geniş omuzlu olduğundan da bahsetmiştir. Gerek askeri geçmişi, gerekse kendisine ait 25 bin kişilik bir ordusu olması sebebiyle zahiren kuvvetli olan Mübarek'in bedenen de kuvvetli ve geniş omuzlu olduğu açıkça görülmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan önce aralıksız devam eden fitneler. Henüz bir tarafta sönmeden diğer tarafta alevlenen fitneler görülecek ve semadan bir münadinin emriniz filan nedir şeklindeki nidasına kadar böyle devam edecektir. Fitneler arka arkaya devam eder. Ne zaman bitti denilir, yine de devam eder gider. Mısır'da son dönemde yaşanan olaylar da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru öncesinde meydana gelen bu fitnelerden biridir. Kılıçla çatışmaya dönüşen fitneler. Bir fitne görülür, bunu diğer fitneler takip eder. Ve birinciler sonuncuların kılıçla çatışmaya dönüşünü kamçılar. Mısır'da yaşanan olaylarda da mübarek taraftarları protestoculara saldırmaya başlamış, bu saldırılarda bıçak ve satır kullanmışlardır. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde bildirdiği gibi. Fitneler ancak Hazreti Mehdi aleyhisselam vesilesiyle sona erecektir. Onunla, Hazreti Mehdi aleyhisselamla da fitneden kurtulacaklardır. Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek, bu fitne kaldığı yerden hemen başka bir tarafa yayılacak ve bu durum bir münadinin semadan seslenerek, "Ey insanlar! Emriniz artık Mehdi'dir demesine kadar devam edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelerine göre fitnelerle dolu bu korku ve şiddet içeren karanlık dönemin ardından Allah, Hazreti Mehdi aleyhisselam vesilesiyle tüm insanlığı büyük bir kurtuluşa ulaştıracaktır.
Bakın mesela bir tane, sadece bir tane alameti gördük şimdi ve ne kadar net olduğunu görüyoruz Allah'ın izniyle. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimse kalkıp da hani biz ahir zamanda değiliz, bu alametler gerçekleşmedi. İşte zaten hani o kadar her şey detaylı belli ki. Yani birisi bir şey iddia ettiği zaman mutlaka bir hadis, birçok hadisle çelişerek bunu iddia etmesi gerekiyor. Mesela işte bundan şu kadar sene sonra gelecek. Gelemez çünkü Peygamberimiz tarih vermiş. Yani tarih vermemiş olması gerekiyor senin dediğine göre. 1400 senesinde başlayacak bir süreçten bahsediyor Peygamberimiz. Şu an 1432'deyiz. Yani dolayısıyla bundan öncesinde veyahut da sonrasında çıkma gibi bir durum yok. Veyahut da işte başka konulardan bahsediliyor mesela. İşte Afganistan'ın işgal edileceği. Gerçekten de Hicri 1400'de Afganistan işgal edildi. Peygamberimizin bildirdiği tarihte. İşte bakıyoruz İran-Irak Savaşı'na kardeşi kardeşi düşürürler. Kardeşi kardeşi düşürmek ne demek? Müslümanlar kardeştir. İki Müslüman ülkeyi birbirine düşüreceklerinden bahsediyor Peygamberimiz. O kadar net ki anlatım. Ve yenme aralarında yenişemezler buyuruyor Peygamberimiz. Irak'la İran Savaşı gerçekten de oldu tam belirtilen tarihlerde. Ve Irak, o zamanın çıkan haberleri var mesela gazete haberleri. Irak, İran bir ileri bir geri. Yenişemiyorlar bir türlü. Ve de detayına baktığımız zaman gerçekten de birbirine düşürmüşler. İki tarafa da silah satanlar aynı. Yani adamlar katrilyon hesabıyla para kazandılar bu savaştan. Ona da silah veriyor, ona da silah veriyor. Kızıştırıyor aralarını. Ondan sonra onlar birbiriyle senelerce savaştılar. Onlar tabii kendi katrilyonlarını kazandılar. Aynen Peygamberimizin bildirdiği gibi birbirlerine düşürülmüş iki kardeş ülke, iki Müslüman ülke. Ve aralarında yenişemiyorlar. Bu da tam bildirilen tarihte 1300'de değil, 1200'de değil, tam 1400'de. 1401 senesinde bu savaş gerçekleşiyor. Başka alametlere bakıyoruz. Yine aynen gerçekleştiklerini görüyoruz. Yine büyük alametlerle ilgili bir videomuz daha var. Onu da izleyelim.
İnşallah.
İnşallah. Çok hikmetli, güzel maşallah, anlatımlarla evet. İnşallah. Ahir zamanda olduğumuza net şahit olalım.
Ahir zamanda gerçekleşen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir.
Evet. Herhalde videomuzda sorun var. Onu evet. Birazdan devam edeceğiz videomuza.
Şimdi ahir zaman alametleri bize tek bir gerçeği gösteriyor. Hiç öyle lafı eveleyip gevelemesinler. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine binaen gelmiştir. Hizmetlerini yapmaktadır. 10 yıla da zuhur edecektir. Herkes kafa gözüyle görecektir. Bu kadar. Gelmeyecek. Geldi geçti. Efendim işte bilmem kaç yüzyıl sonra gelecek. Bunlar yalan. Neden yalan? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerine uymuyor. Aykırı. Peygamberimiz böyle bir şey söylemiyor. Peygamberimiz gelecek diyor. Tarihini de veriyor. Hicri 1400 merak edenler de söyleyelim. Biz söylemiyoruz. Peygamber Efendimiz söylüyor. Hicri 1400. Onun için böyle lafı eveleyip geveleyenlere bu cevabı versinler. Peygamber Efendimiz Hicri 1400'de torunu Mehdi Aleyhisselam gelecektir. Buna yakın bu anlamda birçok hadis-i şerifi vardır. Buyurmuştur. Bu kadar. Bu tür konuşanların konuşmalarına baksınlar. Yine aynı şeyi anlatacağım. Hem çevresindekiler hem o kişilerin anlatımlarını, sohbetlerini dinleyenler. Bu kişilerin bir kere birinci olarak şunu istemeleri gerekiyor. Söylesinler. Hocam desinler. Yeryüzünde barış, sevgi, adalet, mutluluk, huzur istiyor musunuz? Bunu sorsunlar. İstiyorsa sonra desinler ki, peki bu nasıl mümkün? Ahir zamandayız. Nasıl olur? Yani şu anda denenmiş hiçbir yöntemle bu olmadı. Yani birçok birlik var. İşte az önce bahsettik. Dernek var, kurum var, kuruluş var. Bunlardan netice alındı mı? Alınmadı. O zaman bize bir metot, bir yöntem söylemeli o kişi. Söyleyeceği yöntem ve metot bir şartımız var. Kafasına göre değil, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine göre olmalıdır. Ve tabii ki öncesinde Cenab-ı Allah'ın ayetlerine göre olmalıdır. Yeryüzünde bir kez daha hakim kılacağım buyuruyor Cenab-ı Allah. Nur 55. Sizden öncekileri şeytan havasının nasıl yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kıldıysak sizi de diyor yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacağız.
korkularınızdan sonra güvenliğe eriştireceğiz. Yani ahir zaman o korkulu, o kötü olan genel atmosferinden kurtarıp güvenliğe eriştireceğiz. Nasıl? Mehdi Aleyhisselam vesile ederek. Mehdi Aleyhisselam geldiğinde bütün dünyaya güvenlik ve esenlik gelecek. O kişi de işte böyle anlatacak. Yani ayetlere uygun ve hadis-i şeriflere uygun. Eğer öyle anlatırsa söyleyeceği tek şey vardır. Cevap tektir. Türk İslam Birliği. Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesiyle İttihat-ı İslam. Yeryüzünde sevginin, şefkatin, merhametin, dostluğun, kardeşliğin tesis edilmesinin tek yolu, yöntemi, metodu, kim ne diyorsa desin, adını ne koyuyorsa koysun, budur. Bunu söyleyecek inşallah. Şimdi az önceki videomuz hazır herhalde. Konuyla da çok ilgili. Onu izleyelim, sonra devam edeceğiz inşallah.
Ahir zamanda gerçekleşen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Alametler, ağı koparılıp kaçan balıkların birbirini kovaladığı gibi kovalar. Hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış alametlerinin adeta tesbih taneleri gibi arka arkaya meydana geleceğini bildirmiştir. Gerçekten de Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte söz konusu alametler bir dizideki boncuklar gibi arka arkaya zuhur etmeye başlamıştır. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Hicri 1400'de Fırat'ın suyu ilk defa kesilmiştir. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki Keban Barajı Fırat'ın akışını kesmiş, böylece Peygamberimizin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmiştir. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişini insanlara haber veren büyük alamet. 15 Kasım 1979. Hadiste verilen bilgilere göre bu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a ayak bastığı günler içerisinde gerçekleşecek bir olaydır. Bu olayla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişi, gök gürültüsü gibi şiddetli bir sesle günlerce süren dev ateş, ışık ve duman bulutuyla ve zaman zaman süregelen patlamalarla Allah tarafından insanlara haber verilmiştir. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. İran-Irak Savaşı, Hicri 1400, miladi 1980 yılı Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı. Talikan'a, Afganistan'a yazık oldu. Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına denk gelmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Dünyamızın yakınından ancak 76 yılda bir geçen Halley kuyruklu yıldızı 1986 yılında, yani Hicri 1406'da geçmiştir. Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. Doğu tarafından bir ateşin görünmesi, 1991 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi ve Kuveyt'e ait petrol kuyularını ateşe vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra Körfezi'ni çok büyük bir ateş sarmıştır. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Hicri 1400 içinde 1981 ve 1982 yıllarında arka arkaya ve tam Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları gerçekleşmiştir. Onun çıkacağı yıl, insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresi'nin üzerine akacak. Kabe baskını da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında, yani Hicri 1400 yılının ilk gününde 1 Muharrem 1400, yani 21 Kasım 1979 tarihinde meydana gelmiştir. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından Irak ordusunun Cumhuriyet muhafızları olarak bilinen 60 bin kişilik bölümü ve fedailer olarak bilinen yaklaşık 15 bin kişilik askeri kaybolmuştur. Irak halkı 3 fırkaya ayrılır. Şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çok belirleyici çıkış alametlerinden biri olan ve İmam-ı Rabbani tarafından bildirilen önemli bir alamet de boynuzu andıran iki uçlu bir yıldızın çıkmasıdır. Bu kuyruklu yıldız 24 Şubat 2009 yılında dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızıdır. Bir daha binlerce yıl sonra geçeceği düşünülen bu kuyruklu yıldız hadisteki tariflere tam olarak uymaktadır. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde belirttiği gibi, dünya tarihinde ilk defa 1980'lerden sonra depremlerin sayısında böylesine bir artış olmuştur. Dünyayı gittikçe saran göktaşları. Milyonlarca göktaşı, dünya tarihinde ilk kez 1980 yılından sonra atmosferde bu şekilde yoğunlaşmaya başlamıştır. Tüm bu alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından itibaren ard arda ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Evet, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz inşallah. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah.
İnşallah.
Evet, yani Rabbimiz hep birlikte, değil mi, dinsizliğe karşı mücadele etmemizi emrediyor inşallah. Bir de Müslümanlar kendi arasında böyle fitne unsuru olacak konular çıkartması gerçekten anlamsız oluyor inşallah. Bakın, şeytandan Allah'a sığınırım. Fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla mücadele edin. Şayet vazgeçecek olurlarsa şüphesiz Allah yaptıklarını görendir. Bakın, birlikte mücadele etmekten, değil mi, Allah bahsediyor inşallah. Bize bunu emrediyor. Şimdi bakıyoruz hakikaten zalim, değil mi, diktatörler, katleden, şehit eden her gün binlerce Müslüman kardeşimiz zulüm görüyor. Tecavüze uğruyor, işkence görüyor. Şimdi yani bir takım insanların rahatı yerinde diye evlerinde yazın klimalı, kışın, değil mi, kaloriferli sıcak ortamda rahatını bulmuş diye göz ardı etmek olur mu? Bakın, fitne kalmayıncaya kadar diyor Cenab-ı Allah. Fitne kalmayıncaya kadar ne demek? Yani bütün zulüm bitinceye kadar diyor Cenab-ı Allah. Şimdi bir de bu samimiyetsiz durum ortaya çıkıyor. Şimdi Serdar Hocam da ilk bölümde de bahsetti. Mesela kendi kafasına göre davranıyor. İşte başka kafadayım diyor mesela bir takım insanlar. Ya o kafayı söyle, bilelim yani, ona göre davranalım, değil mi? Yani hangi kafada o insanlar kendini biliyordur. Hangi kafada olduğunu söylerse biz de ona göre hani konuşuruz, biliriz yani inşallah. Dolayısıyla önemli olan birlikte mücadele etmenin, birlikte mücadele etmek ve inşallah bu zulmü ortadan kaldırmak. Kim kaldıracak bu zulmü ortadan? Mehdi Aleyhisselam kaldıracak. Bakın, Peygamber Efendimiz detay detay veriyor. Fiziksel özelliğinden ahir zamandaki alametlere kadar. Hepsini yaşıyoruz. Yani günümüzde görüyoruz zaten. Yani en basit değil miyim, öyle diyecektim, Allah affetsin. Mesela yağmurların artması diyor Peygamber Efendimiz. Yağmurların artmasını zaten yaşıyoruz. Yani gördüğümüz bir şey bu. Dolayısıyla Allah bize bunu gözümüzün en net şekilde göreceği şekilde yaşatıyor inşallah.
İnşallah. De Allah yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar buyuruyor. Tabii. Evren Hocam, senin dediğin gibi. İnşallah. Yeryüzünde fitne kalmıyor, sadece Müslümanların üzerindeki zulüm de değil.
Tabii.
Mesela İsrail'de de İsrailli dindar Yahudilere mesela polislerin yaptığı zulümler var. Orada devletin yaptığı zulüm var dindar vatandaşlara. İşte Hristiyanlara yapılan zulümler var. Dünya çapında
sadece Müslümanlara zulüm yapılmıyor. Ve bu zulmün durdurulması bütün Müslümanlar üzerindeki görev. Yani Allah ayette Müslümanlar üzerindeki fitne kalkıncaya kadar diye bir özel bir bilgi vermemiş. Genel söylüyor Allah, yeryüzünde fitne kalmayıncaya
tabii
kadar.
İnşallah.
Yani bir mesela İsrailli bir küçük bir çocuk zulüm görüyorsa bu da Müslümanların sorumluluğundadır. Yani onun da zulüm görmemesi için Müslüman elinden geleni yapmak zorunda inşallah. Ve de yani bu mantıklara tabii baktığımız zaman şundan kaynaklanıyor. İşte diyorlar ki Kur'an haşa yeterli değildir. Onun haricinde pek çok hurafeyle biz dini anlayabiliriz deyip o ayetleri kabul edemedikleri ayetlerin yerine kendi hurafelerini anlatıyorlar insanlara. Yani bunun biz nedenini bu şekilde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Kur'an'ın yeterli olduğunu, Peygamberimizin de en güzel şekilde tefsir ettiğini Kur'an'ı anlamamız gerekiyor. Onunla ilgili ben birkaç bazı ayetlerden okumak istiyorum inşallah. Enam suresi 114. ayette Allah mesela şeytan Allah'a sınırım şöyle buyuruyor. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Allah'tan başka bir hüküm koyucu, hakem. Hüküm koyucu mu arayayım buyuruyor Allah ayette. Yani hiçbir insanın başka hüküm koyucu aramaması gerekiyor. Allah'tan başka Allah bunu bildiriyor. Kitabı da açıklanmış olarak indirmiştir buyuruyor Allah ayetinde yine. Mesela yine Enam suresi 38. ayette biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık buyuruyor Allah. Yani mesela Kur'an diyorlar işte haşa eksiktir, anlaşılmaz, her insan anlayamaz. Ondan sonra her konu anlatılmamıştır diyorlar. Allah ayette biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Enam suresi 38. Mesela yine Enbiya suresi 10. ayette şeytan Allah'a sınırım. Andolsun size bütün durumlarınızı kapsayan zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap indirdik. Bakın yine bütün durumlarınızı kapsayan diyor Allah ayetinde. Yani bazı durumlarınızı değil, bütün durumlarınızı kapsayan buyuruyor. Mesela yine Rum suresi 58. ayette andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği gösterdik. Mesela her örnek yoktur diyor. Bazı yobaz yürühü. İşte her örnek anlatılmamıştır. Dolayısıyla bizim hurafelerimizle ancak din anlaşılabilir deyip insanları dinden uzaklaştırıyorlar. Yani bunu net bir şekilde bu yüzyılda özellikle gördük. Yani deccaliyete hizmet eden ve dindar görünümlü insanlar olduğuna şahit olduk. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hicri 1400'lerde böyle bir durumun olacağını zaten bize hadislerinde bildirmiş. Yani normalde çünkü bir insanın Allah'ın varlığını anlaması çok kolaydır. Hemen anlar. Yani etrafına baktığı zaman işte DNA'ya bakıyoruz mesela 3.2 milyar harf var. İşte sağda solda bir yerde bir yazı görsek, tek bir kelime bile görsek bunu kim yazmış deriz. Yani kendiliğinden oluştu demeyiz. DNA'da 3.2 milyar harf var ve bütün insanın özelliklerinin tamamını kodlamış Allah 3.2 milyar harfle. İnsanın içindeki sistemlere bakıyoruz. Tek bir sistemi çıkardığın zaman canlı hayatını sürdüremiyor. Dolayısıyla yavaş yavaş gelişmelerle olması mümkün değil. Yine işte Allah'ın varlığını net bir şekilde görmüş oluyoruz. E tabi insan düşünüyor yani Allah bizi sadece işte bu dünyaya doğalım. İşte doğduktan sonra büyüyelim, okullarımızı bitirelim, işte askerliğimizi yapalım, sonra işte evlenelim, işte çoluk çocuk sahibi olalım, sonra torun sahibi olalım, sonra da ölelim. Yani bu düzen bunun için kurulmadığı çok açık. Yani çok büyük bir organizasyon var çünkü dünya üzerinde. İşte ayı ve güneşi sizin emrinize amade kıldım buyuruyor Allah ayetinde. Yani hep bizim emrimize vermiş Allah. Bütün sistemleri sabah işte kalktığımız zaman bizim için bitkiler oksijen üretiyor. Etrafımıza bakıyoruz işte oksijenin oranının sabit olduğunu görüyoruz. Dünyanın her 25 kilometrede bir 2.8 milimlik bir sapmayla hareket ettiğini görüyoruz. Bakın milimetrik bir sapma var. O sapmanın korunması gerekiyor. 2.9 olsa belli bir süreden sonra insan yaşamı mümkün değil. 2.7 olsa yine belli bir süreden sonra insan yaşamı mümkün olmuyor. Yörüngesi değiştiği için dünyanın. Yani nereye baksak bir düzen görüyoruz. Kur'an'a bakıyoruz. 1400 sene öncesinde yüzlerce mucizeyi Allah yaratmış. Şu anda bilimin gelişmesiyle anlıyoruz bunları. Biz de her gün anlatıyoruz zaten programlarımızda. İşte denizlerin birbirine karışmaması, evrenin yoktan var olduğu, evrenin genişlediği, evrenin tüm parçasının ilk başta bir arada olduğu ve bir patlamayla ayrıldığı, Onun haricinde insanın anne karnındaki safhaları ilk başta alak olarak yaratmışızdır buyuruyor Allah ayetinde. Bir bakıyoruz gerçekten de alağın kelime manası bir yere asılıp tutunan şey. Maşallah. Hatta Arap toplumunda insan vücuduna yapışıp oradan kan emen sülükler için kullanılıyor alak Arabistan'da. Bir bakıyoruz anne karnındaki ilk safhası ilk hücrenin anne karnının en damarlı olan bölgesine yapışıp oradan kan emmeye başlamasıyla oluştuğunu görüyoruz bilimin ilerlemesiyle. Sonra Allah ayetinde belirli belirsiz bir çiğnem et parçasından yarattım sizi buyuruyor. Gerçekten bakıyoruz hatta bilim adamları alıyorlar bir bal mumunu ısırıyorlar bir kere çiğniyorlar. Annenin anne karnındaki işte çocuğun ilk safhasıyla kıyaslıyorlar bir bakıyorlar aynı olduğunu görüyorlar hatta onu da gösterelim. Bilim adamları Kur'an ayetlerini örnek alarak bir et parçasını alıp aynen bu resimde görüldüğü gibi ısırıyorlar ve bakın bu da anne karnındaki bebeğin gerçekten ilk safhası. Bir kere çiğnenmiş diyor Allah ayette buyuruyor. Et parçasına benzer buyuruyor. Bakın gerçekten de bir kere çiğnenmiş bir et parçası. 1400 sene öncesinde bunun bilinmesi mümkün değil. Sonra Allah belirli bir düzen içinde şekil verdim buyuruyor insana. Normalde şu anda çok mesela gösterdiğimiz fotoğrafta çok şekilsiz bir görüntü var. Sonra Allah DNA'yı vesile kırarak şekil veriyor. Şimdi bunların hepsi tabii Kur'an'da geçiyor ve Kur'an'ın hak kitabı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ahir zaman alametlerine de baktığımız zaman yine 200'e yakın alametin gerçekleştiğini görüyoruz. Yani insana düşen bu gerçekleri görüp ona göre hareket etmesi oluyor.
Tabii.
Mesela yine başka bir ayet daha bakayım. Zümer suresi 27. ayette Allah andolsun. Biz bu Kur'an'da belki öğüt alıp düşünürler diye insanlar için her bir örnekten verdik. Allah her örneği yine Kur'an'da bize bildirdiğini söylüyor. Dolayısıyla işte bazılarının kalkıp işte siz Kur'an'ı anlayamazsınız. Kur'an'ı biz anlarız. Kur'an'da da her örnek anlatılmamıştır demesi bir şey ifade etmiyor. Çünkü Allah ayette apaçık kitabı andolsun buyuruyor. Pek çok surenin başındaki ilk ayetlerde bu mutlaka geçiyor bu ibare. Dolayısıyla Kur'an'ın apaçık olduğunu da anlıyoruz. Hani yobaz gürüğe bakıp da dini yorumlamak yanlış bir tavır olur. Buradan onu anlıyoruz.
Işte. Tabii inşallah. Başka bir ayette de Cenab-ı Allah şu halde sana vahiy edileni sımsıkı tutun. Çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Ve şüphesiz o Kur'an senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz ondan sorulacaksınız diyor Cenab-ı Allah Zuhru suresi 43-44. Ayette. Bakın şu halde sana vahiy edileni sımsıkı tutun. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği ahlak yaşanırsa değil mi? Dünyada zaten zulüm kalmamış oluyor. Yani hakikaten barış ve sevgi olmuş oluyor inşallah. Mehdi aleyhisselam bunu getiriyor inşallah. Kur'an ahlakını tam yaşatacak inşallah. Ve Allah doğru bir yol üzerine olduğunu söylüyor. Eğer Kur'an'a uyulursa, Kur'an ahlakıyla yaşanırsa doğru yolun bu olduğunu söylüyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Ve Kur'an'dan başka yani başka bir şeyden sorulmayacağımızı da Allah belirtiyor. Kur'an'dan sorulacaksınız diyor. Onun için Allah'ın ayetlerini çok iyi bilip, Kur'an'ı çok iyi bilip o ahlak üzerine yaşamamız gerekiyor inşallah.
Tabii böyle evrende de önemli. Biz mesela şu yanlış biliniyor. Hocamız onu çok güzel tarif etmişti. Bazı kişiler var işte benim şeyhim ne derse tamamdır diyor mesela. Tamam yani şeyhin Kur'an ahlakına, hadis-i şeriflere uygun şeyler anlatıyorsa zaten tamam yani. Ama böyle bazı kişiler var ki onlar zaten şeyh değil de. Üstad Bediüzzaman Hazretleri tarif ediyor onları. Bidatkar, yarım hoca diyor. O mübareğin zamanında da var böyle cins tipler. Kendilerini böyle din kisvesi altında gösterip, halbuki dinle hiç ilgileri olmayan, anlatımlarında tamamen hurafe, bidat, hatta masallar olan bazı kişiler bunlar. Her dönemde var. Cenab-ı Allah bunları özel yaratıyor. Müminlerin şevki, heyecanı daha da artsın, daha çok güzel hizmetler yapsınlar, fikri çalışmalar yapsınlar diye Cenab-ı Allah yaratıyor onları. Onlar da bir nimettir o yönden müminler için. Bunlar mesela diyor ki
ben diyor ahirette diyor Şeyh Efendimin diyor paçasına tutunacağım diyor. Beraber cennete gideceğiz onunla diyor. Hocamız dedi ki öyle bir şey yok. Ya şeyhin cennetlik değilse, cehenneme gidiyorsa yine mi yapışacaksın paçasına? Bu bir. İki, ya sen cennetlik değilsen, o zaman dedi melekler gelir senin eteğinden alırlar dedi seni, cehennemine atarlar. Bu böyle ahirette hayal edilecek, olacağı, beklenilecek bir konu değil bu. Burada yaptığın olaylar amellerden sonra belli olacak bir konu. Sen sanki burayı hallettin, bütün konular tamam, ibadetlerin dört dörtlük yaptın Allah rızası için. Hem Cenab-ı Allah'ın vaadi, hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesini sahiplendin. Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa'yı ahir zamanda yaşadığın için herkese anlattın, müjdeledin de bunu mu bekliyorsun? Öyle bir şey yapmıyorsun ki sen. Senin yaptığın tam tersi. Senin hoca dediğin kişi doğru şeyler anlatmıyor. Neden doğru şeyler anlatmıyor? Kur'an'a uygun değil. Hadislere uygun değil. Adetullah'a hiç uygun değil. Hiçbirine uygun değil. Ama sen hala diyorsun ki ben diyorsun hocam ne derse onu yaparım diyorsun. Ya olur mu öyle şey? Yani hocan sana yanlış bir şey söylüyor. Cenab-ı Allah buyuruyor şeytanın Allah sınırım. Bilmediğin şeyin peşi sıra gitme diyor. Bak emir. Farzdır. Bundan göz, kalp ve kulak sorumlu tutulur diyor.
Maşallah.
Sorsana hocana. Ya hocam sen böyle anlatıyorsun ama biz Kur'an'da böyle görmüyoruz. Hadis-i şeriflerde böyle görmüyoruz. Risalelerde Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin o mübarek eserlerinde senin anlattıklarını görmüyoruz. Ne görüyoruz? Senin anlattıklarının tam tersini görüyoruz. Yani ahir zamandayız. Alametler vuku bulmuş. Büyük kısmı Mehdi Aleyhisselam şahsı manevi değil, bir ruh değil, bir zattır. Hicri 1400'de geleceğini müjdeliyor Peygamber Efendimiz. Talebeleri var hatta 313 kişi. Ve bir gerçek, bir hak. Hazreti İsa'nın gelişi zaten hak, Kur'an'da var ayet. İnşallah. Desene, niye demiyorsun ya? Yani bunu anlamayacak bir şey yok ki. Yani normal, hakikaten böyle alim olmaya gerek yok. Hem dini yönden hem bilmi yönden. Alim olmaya gerek yok. Yani bilim adamı anlamında söylüyorum. Veya ilahiyatçı olmaya gerek yok. Hani ben ilahiyatçı değilim, ben anlamam. Öyle değil ya. Ayetler mübeyyin diyor Cenab-ı Allah. Apaçık. Ne demek o? Okuyan anlar. Yani akıl sağlığı yerinde olan, samimi kalple, vicdanla bakan anlar demek. Hazreti İsa ile ilgili ayetler çok açık değil mi? Hem Arapçasından hem Türkçesinden açık. Niye sormuyorsun hocana? Ya hocam ayet var, sen böyle anlatıyorsun ama gelmeyecek diyorsun. Ayet var. Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek diyorsun. Peygamber Efendimiz'in bunca hadisini sen inkar mı ediyorsun diye sorsana. Bunu da yapmıyorsun. Sonra da diyorsun ki ben diyorsun hocamın paçasına veya eteğine yapışıp onunla beraber cennete gideceğim. Ya nereden biliyorsun cennete gideceğini? Mehdi Aleyhisselam'a sen Mehdi'sin denmiyor. Dünyada hüküm vermiş olduğun için sen cennetliksin manasına gelir. Denmiyor. Haram. Ya sen dünyada zaten nereden biliyorsun Şeyh Efendi'nin, ki o şeyh değildir kastettiğimiz kişiler. Olamazlar, mümkün değil. Şeyh Efendi dediğin zaman Şeyh Nazım Hazretleri gelir, o mübarek güzeller güzeli gelir ve onun o gül bahçesinin o güzel tomurcukları gelir. Öğrencileri, talebeleri gelir. Onlar şeyhtir. Ve diğer hocalarımız, mübarek hocalarımız şeyhtir. Şey, zaten belli olur halinden, konuşmasından, tavrından, ahlakından. Nur saçarlar. Bütün şeyhlere bakıyoruz. Hepsi Hazreti Mehdi geldi diyor. Hani senin hocan şeyhti? Nasıl olacak? Yani senin hocanın tırnağı edemeyecek, tırnağı bile olamayacak. Çok güzel şeyhler var. Şeyh Nazım Kıbrıs'ı Hazretleri, o mübarek insan. Geldi diyor. Hani senin hocan şeyhti? Şeyhler şeyhi, Şeyh Nazım hocamız. Geldi diyor Hazreti Mehdi. Hazreti İsa için de aynı şeyi söylüyor. Ne oldu? Onun için hak yol tektir, doğrular tektir. Böyle ben anlamadım, aa pardon ben duymadım da yok. Hocamız 40 senedir, 30 küsür senedir anlatıyor. Hele şimdi A9 çok büyük bir nimettir. Büyük nimetlerden biridir. Şimdi bütün dünya duydu Hazreti Mehdi'yi, Hazreti İsa. Öyle ben duymadım, haberim yoktu, yok. Çünkü bu gerçektir, haktır. senin hoca efendin, ki hoca efendi değildir, bidatkar yarım hoca, Üstad Bediüzzaman Hazretleri buyurduğu gibi, anlattıkları doğru değil. Şimdi ne anlatıyor? Diyor ki, Mehdi Aleyhisselam gelecek, kan akıtacak diyor. İşte kırıp kesecek diyor, her kezi kesecek diyor. Kesmeyecek. Küfrü fikri yönden kesecek, doğru. Neyini kesecek? Yalanlarının önünü yolunu kesecek. İnsanları kandırmalarının önünü yolunu kesecek, doğru. Ama fikre, senin dediğin gibi değil, o kafa kol kesme yok. Bunu biz nereden anlıyoruz? Hadis-i şeriflerden anlıyoruz. Bir tane hadis-i şerif paylaşalım. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle doldurur. Bak, demek ki zulümat var şu an, değil mi? Mehdi Aleyhisselam çünkü zuhur etmeden önce. Bak, bunu kabul etmiyor mesela. Zulümat olduğunu. Veya görüyor alenen, süper memnun. Ha, bir mahsur yok diyor ya, zulümat güzel. Ya şu, geçinip gidiyoruz işte, alıştık zaten diyor. Ne var işte, her gün gazetelerde ölüm haberleri, şehit haberleri görüyoruz. Alıştık zaten diyor bunu. Ona dokunmuyor ya. Adaleti o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Suyuti'den.
Sahih hadis. Sahih elhamdülillah.
Bu ne diyor? Yok diyor, Mehdi kan akıtılmaz. Ya sahih hadis Suyuti söylüyor, kan akıtmaz diyor. Bir damla, bak yani özel bir şey var orada.
Tabii maşallah.
Dikkat çekilmiş yani. Bir damla bile kan akıtmayacağını söylüyor. Sen diyorsun yok, kan akıtacak diyorsun. Sana inanmıyoruz biz.
İnşallah.
Peygamberimize, önce Cenab-ı Allah'ın vaadine, peygamberimize, işte bu kıymetli değerli İslam alimi, hakiki alimlerin sözlerine inanıyoruz biz.
Bakın,
inşallah.
Evet inşallah. Maşallah hocam. Allah da ayette bunu inşallah bize bildiriyor. Furkan suresi 33. ayette. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki biz ona karşı sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş olmayalım. Değil mi? Bakın şimdi bizi örneklerle geliyorlar. İşte kesecek. Değil mi? Yani işte Serdar hocam söyledi, asacak, kesecek, zulüm devam edecek. Bakın Allah ne diyor? Şeytandan Allah'a sığınırım. Hiçbir örnek yoktur ki biz ona karşı sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş olmayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en güzel şekilde bize açıklamıyor mu zaten? Hadislerden biz bunu anlamıyor muyuz? Bir damla kan akıtmayacak diyor Peygamber Efendimiz. Kan şu anda akıyor zaten, Serdar Hocam'ın dediği gibi. Zulüm şu an devam ediyor zaten. Mehdi Aleyhisselam geldiğinde bu zulüm bitecek. O zaman niye devam ediyor, değil mi? Bu açıklamalar yani yersiz olduğu belli değil mi? Samimiyetsiz olduğu belli değil mi? Onun için Kur'an ayetleriyle hakkı söylemek asıl olandır. Peygamber Efendimizin hadisleriyle söylemek, değil mi? Esas olandır inşallah.
İnşallah.
Çünkü Peygamber Efendimiz doğruları söylüyor Allah'ın izniyle. Bize en güzel şekliyle yapmamız gerekenleri söylüyor inşallah. İnşallah.
Tabii bu işte Bediüzzaman Hazretleri'nin yarım hoca diye tabir ettiği ve aynı zamanda münafıkhane ve müşrik sisteminin temsilcileri kişiler olacak mutlaka. Ve peygamberimizin bildirdiği bir olay zaten bu. Kur'an'da da Allah bu tarz insanlarla ilgili aslında bilgiler vermiş bize. Özellikleriyle ilgili. Çünkü şu anda işte baktığımız zaman çevremizdeki insanlara dindar diye düşündüğü, dindar olarak yorumladığı, işte İslam'ı temsil eden olarak yorumladığı kişilere bakıldığında bu tarz kişiler olduğunu görüyoruz bir kısmını. Yani mesela din nedir, dini yaşayan nasıl olur diye kişi etrafına bakıyor. Bu münafık ve müşrik karakterindeki sahte kişileri görüyor. Bunlar mı diyor dini temsil ediyor, o zaman ben dinden çıkıyorum diyor. Tabii bu da doğru bir şey değil. Fakat böyle bir şeye sebep oluyorlar. Yani diyorlar ki işte dindar dediğiniz kişi de bu diyorlar. Halbuki o Allah'ın kafirlerden de daha aşağı kıldığı ve cehennemin en alt tabakasını layık gördüğü kişi için söylemiş oluyor onu. Çünkü münafığın özelliği Müslüman gibi gözükmesidir. İslam'ı savunuyor gibi gözükmesidir. Fakat hiçbir şekilde dinle alakası yoktur. Ve dine bir kafirden, küfürden çok daha fazla zarar verir. O yüzden çok uyanık olmak gerekiyor, gözü açık olmak gerekiyor. Çünkü Müslüman dünyanın en kaliteli insanıdır, en aklı başında insanıdır, en temiz insanıdır. Allah ayetlerinde Müşrikler ancak pisliktir buyuruyor.
Tabii.
Yani o tarz bir kişiye baktığımız zaman çok pis olduğunu görüyoruz her açıdan. Ahlaken de, fiziken de pis olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla Kur'an'a uymadıklarını görüyoruz. Ayetleri kabul etmediklerini görüyoruz. Ayet söylüyorsunuz, o kendi kafasında olanı söylüyor. Ve de seni de din dışı olarak ilan ederek bunu söylüyor. Kendisinin ehli sünnet ve çok dindar olduğunu söyleyerek bunu iddia ediyor. Dolayısıyla hocamız şunu söylemişti. Birisi eğer mesela inkar eden bir kişi Müslümanlara karşı işte bu müşrik ve münafık kişilere karşı dini inkar ederek mücadele etmeye çalışıyor. Çok saçma. Tam tersi Kur'an'a sarılarak mücadele etmesi gerekiyor müşrik ve münafık karakterine karşı. Çünkü onlar Kur'an'ı beğenmiyorlar haşa. Kur'an'ı kabul etmiyorlar. Ama kendi söylevlerinde çok acayip dindar olduklarını iddia ediyorlar. Şimdi onların özelliklerinden bazı ayetler okuyayım ben. Mesela kuvveti ve onuru inkarcılarda arıyorlar. Böyle bir özentileri var inkarcılara karşı. Halbuki yani dünya üzerinde özenilecek bir karakter varsa mümin karakteridir. Müminlerdir. Müminlere özenilir yani. Mesela Peygamberimiz döneminde özenilecek gücün aranacağı kişi Peygamberimizdi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun haricinde özenilecek bir insan olması mümkün değil. Nisa suresi 139, şeytan Allah'a sığınırım. Kuvvet ve onuru, izzeti onların yanında mı arıyorlar? Yani inkarcıların. Şüphesiz bütün kuvvet ve onur Allah'ındır. Buyuruyor Allah ayetinde. Aynı zamanda yalan söylüyorlar. Tevbe suresi 107. ayette Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Buyuruyor. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Ali İmran suresi 167. ayette. Allah yine bildirmiş. Yani böyle mesela bir şey söylüyor. Atıyorum bir süre sonra aynı konuyla ilgili başka bir şey söylüyor. İkisi birbiriyle tamamen zıt. Yani hiçbir dediği birbirine uymuyor. Çok fazla çelişkili oluyor. Münafık karakterinin özelliğidir bu. Kibirli olmaları mesela yine. Yüz çeviriyorlar mesela. Allah Resulü'nden yüz çeviriyorlar. Onlara gelin Allah Resulü sizin için mağfiret, bağışlanma dilesin denildiği zaman başlarını yana çevirirler. Kibirli bir karakterleri var. Yine Ahkaf suresi 20. ayette işte yeryüzünde haksız yere büyüklenmeniz ve fasıklıkta bulunmanızdan dolayı bugün alçaltıcı bir azap ile cezalandırılacaksınız buyuruyor Allah ayette. Kıskanç yapıları var. Nisa suresi 54. ayette yoksa onlar Allah'ın kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar? Mesela bir mümine bir nimet veriliyor. Bunu kıskanıyor böyle. Niye bana verilmedi diye kıskanabiliyor. Ya da işte mesela Peygamberimiz döneminde yine bu müşrik ve münafık karakterindeki insanlar işte biz çok dindarız diyorlardı. İşte müşrik karakterine bakıyoruz. Namaz da kılıyordu hatta o dönemde müşrikler. Müşrik tanımı genelde bilinmiyor insanlar tarafından. Müşrik öyle tahmin edildiği gibi yapı değil. Çok değişik bir karakteri vardır müşriğin. Peygamberimizi mesela kıskanıyorlar. İki, şehrin büyüğünden birisine verilmeli değil miydi diyorlar mesela peygamberlik. Yani Allah bilir kime peygamberlik vereceğini. Ve de hani senin aklına karar verecek bir durum değil zaten bu. Allah'ın dilemesiyle olacak bir şey. Mesela yine ayette bu münafık ve müşrik karakterinin özelliklerini Allah detaylı bir şekilde bildirmiş. Kalem suresinde 10, 11, 12 ve 13. ayetlerde şeytan Allah'a sığınırım. Şunların hiçbirine itaat etme. Bak Allah itaat edilmeyecek bir insan karakterini yani sözü dinlenilmeyecek bir insan karakterini detaylı olarak bildiriyor. Yemin edip duran. Sürekli yemin eder mesela münafık karakteri. Yalan söylediği için Müslümanları da yeminle ikna edebileceği için sadece sürekli yemin ediyor. İşte diyor ben diyor işte şunun üzerine yemin ederim ki diyor en büyük yeminleri ediyorum bakın diyor. İşte ben şöyle diyor şunu yapmadım diyor mesela. En büyük de yeminleri ettim diyor. Sürekli yemin ediyor. Aşağılık bir karakteri oluyor yine münafıkların. Çünkü böyle çıkarcı bir kafası olduğu için ve Allah'ı ayrı tanımadığı için alabildiğine ayıplayıp kötüleyen buyuruyor Allah ayette. Demek ki ne yapıyor? Sürekli Müslümanları eleştiriyor. İşte sen Müslümansın, işte Müslüman olarak sen işte infak et de sen etmezsin, hiçbir işe yaramazsın. Ondan sonra Allah yolunda mücadele de etmezsin, çıkarını düşünürsün. Sürekli hatta başka bir ayette keskin dilleriyle sizi eleştirirler ve hayra pek düşkün olarak yaparlar buyuruyor Allah başka bir ayette. Söz getirip götüren mesela küfürle el ele kol kola olur.
münafık karakteri.
Onların arasından Müslümanlarla ilgili söz getirip götürür. Hayrı engelleyip sürdüren. Mesela şu anda bizim için hayır ne? Müslümanların birleşmesi, İttihat-ı İslam'ın kurulması, bütün Müslümanların zulümden kurtulması tüm dünyanın. Ama bunu engelliyor. Ve bu engellemesini de sürdürüyor sürekli.
Evet.
Yani bir mücadelesi var Müslümanların birleşmemesiyle ilgili. Hayrı engelleyip sürdüren buyuruyor Allah. Saldırgan, bir bakıyoruz böyle işine gelmeyen bir durum olduğu zaman bağırıp çağırmaya başlıyor. Saldırgan bir tavır içerisine giriyor. Olabildiğince günahkar, mesela günahkar olmadığını söylüyor. Münafık ve müşrik karakterinin özelliğidir. Ben diyor hiçbir şekilde işte büyük günahlara girmem, şu günahlara girmem diyor. Bir bakıyoruz, yani net bir şekilde günaha girdiğini görüyoruz. Şahit oluyoruz inşallah. Zorba, saygısız. Mesela dine karşı, Allah'a karşı haşa, peygamberimize karşı, Kur'an'a karşı saygısız bir üslubu var. Münafık ve müşrik karakterinin yine özelliklerinden bir tanesidir bu. Sonra da kulağı kesik. Ayetlerde Kalem suresinde Allah net bir şekilde detaylı olarak münafık ve müşrik karakterinin kötü ahlak özelliklerini bize göstermiş. Dolayısıyla hani bu özelliklerden bir iki tanesi üzerinde olan kişiler de olabilir. Hani o münafık olduğunu veyahut da müşrik olduğunu göstermez. Hemen tövbe eder. Allah'tan affı diler, düzeltir. Ama bu özelliklerin tamamı bir insanda varsa artık orada bir garip bir durum olmuş oluyor.
Bir de Müslüman taklidi yapıyor değil mi münafık?
Evet.
Yani öyle karaktersiz. Müslümanların içinde onlar ne yapıyorsa yani o samimiyeti taklit ediyorlar. Yani samimi değiller. Bakın Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. İman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Ya kabul ediyorlar. İman ediyoruz diyorlar. Ya samimiyiz biz diyorlar. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise derler ki şüphesiz sizinle beraberiz. Biz onlarla yalnızca alay ediyoruz. Bakara suresi 14. ayet. Ya şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman, yani müminlerden ayrıldıkları an hemen kendi asıl yüzlerini hemen şeytana gösteriyorlar. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın hak kitabını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Allah bize münafık karakterini çok detaylı olarak bildiriyor inşallah. Samimiyetsizliklerini, karaktersizliklerini, yalancı olduklarını, çıkarcı olduklarını, her şeyi en ince, en ayrıntılı şekilde Allah bize bildiriyor inşallah.
Bir ayet daha ki ben, Ashab suresi 19. ayet. Korku gidince hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek sizi keskin dilleriyle karşılarlar. Bakın bu çok gerçekten münafıklarla ilgili kilit bilgilerden bir tanesidir. Korku gidince, yani bir durum oluyor, bir olay oluyor. Kendisi zor duruma düşüyor bu olay sonucunda. İşte müminler de zahiren zor duruma düşüyorlar. O anda hani bir şey olmuyor. Kendisinin hatası olabiliyor, bir şeyi olabiliyor. O gittikten sonra mümine karşı keskin diliyle eleştirilerde yöneltiyor ve hayra karşı da oldukça düşkün olduğunu kendisinin ima ederek yapıyor bunu. Yani bu olaylar işte senin yüzünden başımıza geliyor. İşte senden dolayı oldu bu olaylar. Ondan sonra bak ben hayra karşı oldukça düşkünüm. İşte sen de böyle yetersizsin. Ondan sonra şu konuları bilmezsin, konuları yapmazsın gibi konuşmalar yapabiliyorlar. Bakın bu da münafık özelliklerinden bir tanesidir. Ama tabii bu kendilerinin böyle çok açık bir şekilde müminler tarafından tespit edildiğini fark edemiyorlar. Çok akılsız oldukları için.
Tabii. Bir ayet, ben bir ayet daha okuyayım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz sadece ıslah edicileriz derler. Bilin ki gerçekten asıl fesatçılar bunlardır ama şuurunda değildirler diyor Cenab-ı Allah. Bakara suresi 11 ve 12. ayette. Bakın yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde hep hak olana karşı bir değil mi fikir getiriyorlar. Kur'an-ı Kerim'in, Hak kitabının, Allah'ın bize bildirdiği ayetlerin tam aksine farklı düşüncelerle geliyorlar. Bu da fitneye yol açıyor. Halbuki Allah bak mücadele ayetlerini okuyoruz değil mi? Birlikte cehd edilmesi, gayret edilmesi gerektiğini Cenab-ı Allah bize bildiriyor. Dolayısıyla bu yaptıkları samimiyetsizliği de ıslah edicileriz diyor. Yani yeryüzünde doğru olanı getireceğiz, hakkı getireceğiz diye yapıyorlar. Daha da karmaşa çıkıyor değil mi? Evet. İnşallah. Dolayısıyla ayette de görüyoruz inşallah ayetin tecellisini.
İnşallah. Maşallah. Çok dikkatli olmak lazım bu vakalara İnşallah. Karşı. Çünkü bak adam ne diyor? İslah edeceğim ben.
Değil mi? Evet.
Şimdi şunu demiyor. Haşa Allah yok demiyor direkt mesela. Veya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini ben reddediyorum demiyor doğrudan. Doğrudan dese ıslah edici olmaz. Çok açıktır olmayacağı. Ama ne yapıyor? Dindar görünüm altında böyle ufak ufak gizli gizli sinsi sinsi evet. böyle çaktırmadan kendi o kuş aklıyla ki kuşlar bile daha akıldır onda.
İnşallah.
Böyle açıklamalar yapıyor. İşte haşa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel nurlu hadislerini akla, mantığa ve adetullah'a aykırı, haşa, masalsı bir anlatımla. Hatta gerçekleri hiç yansıtmayan, gerçek ötesi gibi açıklamalarla gösterme gayreti içerisine giriyor. Saf olursan, safatorik olursan, yani Kur'an'ı bilmez, hadis-i şeriflerden bir haber olursan, o adamın anlattığına inanırsın. İnanabilirsin. Ama Kur'an, hadis-i şerifler ve İslam alimlerinin anlattıklarını ve tabii ki hocamızın bu yöndeki fikri çalışmalarından haberdar isen, hocamızın bir tane röportajını izlediysen, sadece bir tanesini, tamamdır. Bu vatandaş veya buna benzer kişiler seni asla yanlış yola yöneltip iletemezler. Münafık çok tehlikeli bir cereyandır. Münafıkhane cereyan diyor. Münafık cereyan diyor Bediüzzaman Hazretleri. Hakikaten bunlar çok dikkat edilmesi gereken kişiler. Çünkü küfür merttir demişti hocamız. Yani söyler. Mesela adam diyor ben ateistim diyor mesela. Allah'a inanmıyorum diyor. Haşa. Ama mert söylüyor yani ne olduğunu söylüyor. Ama münafık ne olduğunu söylemez. Pisliğini gizler. Kendini tam tersi mümin gibi gösterir. Müslüman gibi gösterir hatta. Ya o da anlaşılır bir şey değildir. Yani bayağı da zor bir şey o yani. Çok da eziyetli bir şey. Yani ne zorunu anlamadım ki yani. Hem mümin değilsin hem de mümin taklidi yapıyorsun. Yani o da çok acı. İşte o Cenab-ı Allah'ın mucizelerinden bir tanesi. Ahir zamanda da bu vakaları biz çok görüyoruz. Ama ayetler o kadar açık ki, o kadar anlaşılır ki... münafığın ne olduğunu Cenab-ı Allah bize çok güzel tarif ediyor. En iyi şekilde tarif ediyor. Şimdi biz bazılarının yaptığı gibi böyle kafamızdan anlatmayız. O münafığı da kendi kafasına göre anlatır. Ama biz öyle yapmayız. Biz tamam, ayetlere inşallah. Göre yaparız. Şimdi birkaç tane ayetle bakalım münafıkların bir yönü de nasıl oluyormuş. Münafıklar müminlere haset ediyorlar. Öyle gıcık oluyor yani müminleri. Çekemiyor. Hiç sevmez müminleri. Onların içinde yaşar. Onlarla aynı ortamda bulunur ama nefret eder müminlerden. Bütün olaylar müminlerin lehine olur. O istemese de. Yani anormal rahatsız olur böyle. Göğsü böyle göğe yükselecek gibi böyle nefessiz kalır. Öyle kötü olur. Müminlerin hep mutlu, neşeli, sevgiyi, şefkati, merhameti yaşayan, yardımlaşan birbirleriyle efendim. İyi günde, zor günde hep beraber olan. Sadakat ve vefa gösteren, yani güzel erdemler gösteren müminleri hiç sevmezler. Kendi aralarındaki sevgi de onları çok rahatsız eder. Çünkü münafıklar çok sevgisizdir. Sevgiyi de bilmezler. Şimdi bak haset ediyorlar değil mi? Kendi kafamıza göre anlatmıyoruz. Cenab-ı Allah yaratan yarattığını bilmezmiş diyor. Ayet-i kerimede şeytanın Allah sınırı. Yaratmış, özelliklerini de bize söylemiş. Maşallah. Gayet anlaşılır ve açık. Ne buyuruyor Cenab-ı Allah? Ali İmran suresi 120. Size bir iyilik dokununca tasalanırlar. Bitti. Hiç kimse bize münafık şöyle olur böyle olur demesin. Münafık müminlere iyilik dokunduğunda tasalanıyor. Ahir zamanda müminlere dokunan bir iyilik de Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinin müjdelenmesidir. Bütün herkese dokundu bu müjde. Adam bundan rahatsız oluyor. Tasalanıyor. Tam ayetin ifadesi gibi işte tasalanmaya başlıyor. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmiş olmasından tasalanıyor. Çok açık ayet.
Maşallah.
Allah'ın müminlere lütfettiği eş, mal, mülk, güzellik gibi nimetleri kıskanıyorlar.
Maşallah.
Ayet söylüyorum. Şeytan Allah'a sınırım. Nisa suresi 54. Yoksa onlar Allah'ın kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar? Allah'ın kendi fazlından insanlara verdiklerini kıskanıyorlar mı diyor Cenab-ı Allah. Evet, kıskanıyorlar. İşte görüyorsun. Tabii ne olursa olsun hep müminlerin lehinedir. Hep güzelliktir, hep hayırdır. Şeytan Allah'a sınırım. Kadın olsun, erkek olsun, kim bir mümin olarak salih bir amelde bulunursa hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız buyuruyor Cenab-ı Allah. Ahir zamandaki her dönemdeki müminler gibi ahir zamanda da ayeti kerimeleri kendine şiar edinen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o nurlu hadisleriyle ahir zamanı anlatan ve yaşayan hakiki ehli sünnet olan müminlerin hayatı güzel oluyor işte ayete göre. Tamam. Çünkü salih amel yapıyorlar. Salih amel ne? Bu yönüyle ahir zamanda bir yönüyle tabii Mehdi Aleyhisselam'ı müjdelemek, Hazreti İsa'nın gelişini müjdelemek. Bunu yaptın mı Cenab-ı Allah Müslümanlara güzel bir hayat veriyor maddi ve manevi yönden. Sonuç ne oluyor? Bunu gören o pis münafık bunu kıskanıyor işte. Buna da haset ediyor. Ama ahmak zannediyor ki o müminin kendi bir takım böyle çalışmaları sonucu, ticari manevraları sonucu, yani ticaret alışveriş yaparak gelen bir zenginlik veya maneviyatta da hani kendiliğinden olan bir şey gibi zannediyor. Hiç alakası yok. Cenab-ı Allah doğrudan yaratır ve nasip eder. Zenginliği, maddi ve manevi. Sen de oturur kıskanırsın. Devam edeyim, bir ayet daha var. Neyini kıskanıyor müminlerin? Zenginliğini, mutluluğunu, neşesini. Ne yapıyormuş bu güzellikler münafıklarda? Düşmanlık, öfke ve kine sebep oluyormuş. Bak psikopatı görüyor musun? Yani dışarıya bakıyor sokağa. Müminler birbirini çok seviyor. Bu onda öfke meydana getiriyor. Ruh haline bak. Yani çok anormal olduğu hemen anlaşılıyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Ali İmran suresi 119. Sizler işte böylesiniz. Onları seversiniz. Oysa onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tümüne inanırsınız. Onlar sizinle karşılaştıklarında inandık derler. Münafık karakteridir. Kendi başlarına kaldıklarındaysa size olan kin ve öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. De ki kin ve öfkenizle ölün. Şüphesiz Allah sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Ahir zamanda da aynısı oluyor. Ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam geldi, Hazreti İsa Aleyhisselam geldi diyen müminlere karşı kin ve öfke oluyor münafıklarda. Öyle bir kin öfke ki bu. Ne diyor? Size olan kin ve öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar, ısırsınlar.
İnşallah.
Anlatacağız. Bizden kurtuluş yok evvelallah. Yani İnşallah. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah'ın emri bu. Peygamber Efendimiz'in emri bu. İyiliği emredip kötülükten men edin diyor Cenab-ı Allah, değil mi? Şeytan Allah'sın. İçinizde bir grup olsun diyor Cenab-ı Allah. İyiliği emreden ve kötülükten men eden. E biz de ona niyetle bunu kendi imkanlarımız ve çabalarımız, gücümüz nispetince yapmaya gayret ediyoruz. Ya biz öyleyiz demiyorum ama öyle olma niyetindeyiz. Öyle olmak istiyoruz. Yani ayet tam üzerimize tecelli etsin diye gayretimiz var. Ha bundan vazgeçmeyeceğiz ama. Tıpkı Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin buyurduğu gibi o zaman da o mübareğin o güzel çalışmalarını, değil mi, durdurmak isteyen ahmaklar var. Engellemek isteyen bidatkar yarım hocalar var. Ama Üstad Bediüzzaman Hazretleri böyle aslan gibi kükürüyor. Diyor ki durmayacağız diyor yaptığımız çalışmalarda. Ama söyleyeyim diyor, devam ediyor. Durduramayacaksınız da diyor.
Maşallah.
Susmayacağız diyor. Yine tekrar diyor. Susturamayacaksınız da diyor. Niye? Çünkü bu takdiri ilahidir. Cenab-ı Allah'ın yarattığı kaderdir. Ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'ı anlatacağız. Hazreti İsa Aleyhisselam'la müjdeleyeceğiz. Çünkü bu ve bunun gibi konular ahir zamanda Cenab-ı Allah'ın yarattığı kaderdir. Hocamız buyurmuştu. Kaderin önüne geçemezsiniz. Mehdiyet bir kaderdir demişti inşallah.
Maşallah. Maşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Münafıkların zalim olduğunu da Allah bildiriyor. Bakın, kim Allah'ın indirdiğiyle, şeytandan Allah'a sığınırım, kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalim olanlardır. Maide suresi 45. ayet. Allah buyuruyor.
Mehdi Aleyhisselam geldiğinde bidatlar sona eriyor. Değil mi? İnşallah. Hak olan hak olan Kur'an-ı Kerim'i inşallah tam anlamıyla Müslümanlar yaşamış oluyor inşallah. Kur'an ahlakını.
İnşallah.
İnşallah.
Şimdi biraz daha o zaman münafıkları kızdırmaya devam edelim.
İnşallah.
Şimdi hocamızla ilgili İslam alimlerin, hocalarımızın görüşleri var. Onunla ilgili bir video var. Onu izleyelim, ondan sonra devam edelim.
İnşallah.
Kıymetli şeyhlerimiz ve hocalarımızın Sayın Adnan Oktar ve eserleri hakkındaki görüşleri.
Kalbimizde olanlardandır o. Ben de severim. Severim. Acayip bir tecelli sahibidir o. Türkiye'de bir tane olsun. İkincisi yok.
Cenab-ı Allah güçlerini artırsın, kuvvetlerini artırsın. Demek ki Allah tarafından vazifeliler, özel vazifeliler, Cenab-ı Allah vazifelerini artırsın. İnşallah Mehdi Aleyhisselam'ın başkomutanlarından eylesin. Bilemeyiz kimin Mehdi olacağını. Belki de Mehdi Aleyhisselam olur da biz de tabi oluruz, onu da bilemeyiz. Ben seviyorum sizlerin de sevmenizi, programları varsa takip etmenizi, sohbetlerini de dinlemenizi tavsiye ediyorum.
Sizi görmekle bahtiyar oldum yani.
Allah razı olsun.
Allah sizden milyonlarca razı olsun, benden de bir defa razı olsun. Bu kitaplarınızdan dolayı da size binlerce defa teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum yani.
Adnan Hoca'ya çok büyük bir hayranlığı ve sevgisi vardı ve duası vardı aynı zamanda. Allah ondan razı olsun derdi. Allah bilir efendim. Bu yoldaki gayretlerini inşallah ecrini görecektir dedi. O bizim evladımızdır dedi.
Darwinizme karşı yok, büyük darbeler
söylüyor.
Üslubu kitaplardaki yazma tarzı şekli Risale-i Nur üslubunda.
İnşallah.
Bu bir. İkincisi benim kendisini görsem gözlerimden öpeceğim.
Biliyorum. Hoca Efendi'yi ben çoktan tesbih edilen efendim. Maşallah subhanallah efendim. Akıl düşürüm bir hizmet işliyor efendim. Birçok gençlerin feyzine vesile oldu canım.
Efendim gerek Darwin nazariyesinin iptalinde çok büyük gayret sarf etti. Ve bunun karşısında efendim Siyonistler en büyük rakip oldukları halde hiç şey etmeden onu devam ettirdi.
Ben önce sizin şahsınızda Adnan Hoca Efendi'ye selamlarımı iletiyorum.
Aleyna aleyküm selam.
Hizmetlerinde muvaffak eylesin. Mübarek eylesin. Etrafında çalışan kardeşlerin de azmini gayretini artırsın.
Allah razı olsun.
Değerli Üstad Adnan Bey'in, Adnan Hoca Efendi'nin hizmetleri çok takdire şayan. Şahsen fakirane, acizane bu fakir hem dua ediyoruz. Allah ömrünü müjdal etsin, gayretini artırsın, kuvvetini artırsın.
Çok kısa diyorum daima onun fikirlerinde, benimsiyorum da güzel. Çok faydalanıyoruz. Allah razı olsun. Allah daima mertebesini, makamını yüce yüce yapsın.
Yeah, I read a lot of his books, and he has certainly inspired me in many ways. So, when people like Harun Yahya or Adnan Oktar has spent so much energy looking into these matters and throwing light upon them, of course, this is something we can all benefit from.
C'est un grand savant. C'est une connaissance vaste et académicienne. C'est un combattant pour l'islam. C'est un patriote. C'est un grand organisateur avec beaucoup de dynamisme et beaucoup de charme et de d'influence dans le monde.
Harun Yahya is a very impressive Muslim scholar. He is the scholar who has successfully reconciled science and theology in the best way. I admire him.
Im Namen der Walud, der die Liebe gibt. Und so wie uns liebt, sich Harun Yahya, so lieben wir ihn. Und que sie seine Hand. Weil er ist, der, den man die Hand küssen muss, weil er ein ist, der Wissen hat. Und dieses Wissen auch nicht darauf sitzen bleibt, sondern so wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es geboten hat, dieses Wissen weiterzugeben.
Wissensschwert ist schon.
Ein Schwert des Wissens. Ein Schwert des Lichts. Ein Schwert des Lichts. So, was er gezogen hat. Und Shaitan, der braucht das Schwert nur sehen oder riechen, dann löst er sich schon auf.
Inshallah.
Evet, maşallah. Bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik. İnşallah bugün saat 17'den itibaren Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri programını canlı izleyebilirsiniz. Saat 10'da da inşallah hocamız Sayın Adnan Oktar canlı yayında olacak. Görüşmek üzere.